Hoş geldiniz. Bu derinlemesine dalışımızda yine çok dikkat çekici bir konudayız. Eski Tuğgeneral Mehmet Parti Göç, hani 15 Temmuz'un kilit isimlerinden biriydi Genelkurmay'da. İşte onun mahkemedeki savunmasını inceliyoruz.
Evet, elimizdeki kaynak Parti Göç'ün kendi ifadeleri, iddialar, suçlamalar, şaşırtıcı detaylar, bayağı dolu bir metin.
Aynen. Ve bizim görevimiz de ne? Bu savunmadaki kilit noktaları, hani o bağlantıları falan sizin için biraz ayrıştırmak.
Tabii, şunu baştan söylemek lazım. Bunlar Parti Göç'ün kendi iddiaları. Biz burada taraf tutmadan sadece ne dediğini, ne anlama gelebileceğini konuşacağız. Tarafsız bir bakış açısıyla yani.
Kesinlikle. Savunma zaten çok iddialı başlıyor. Ben yapsam başarılı olurdu diyor. Üstüne bir de davanın piyasa tarafından satın alındığını söylüyor. Hatta bir gazeteciye de meydan okuyor, Cem Küçük'e. Bu defa konuşacağım ama zararlı çıkar gibi.
Evet, güçlü bir giriş. Savunma stratejisinin bir parçası olsa gerek bu resleşme.
Peki ilk iddialara bakalım. Darbe planlama toplantılarına katılmadım diyor. Kanıt olarak da Şirin Ünal'ın, yani o dönem AKP milletvekiliydi, evinin oradaki kamera kayıtları neden dosyada yok diye soruyor. Ve burada ilginç bağlantılar kuruyor. Ünal'ın evindeki Özbek çalışanın şüpheli ölümü, bir de Ünal'ı siyasete soktuğunu iddia ettiği eski bir Gülenist isim. Yani bunlar biraz kafa karıştırıcı değil mi? Ne anlama geliyor olabilir?
Kesinlikle öyle. Yani savunma sadece ben yapmadım demiyor, dikkatleri başka yerlere çekiyor gibi. Delil karartma iması var, siyasi bağlantı iddiaları var, komplo teorilerine de kapı aralıyor aslında.
Evet.
Bir de ilginç bir detay veriyor. Paralel yapı terimi. Mehmet Dişli getirmiş bunu diyor. ABD'deki benzer yapılardan duymuş güya. Yani terimin kökenine dair bile bir iddiası var.
Vay be. Peki şu iddiaya ne demeli? Savcılar bana senin FETÖ'cü olmadığını biliyoruz dedi diyor. Ama suçu üstlen, sana 8-10 yıl gibi daha hafif bir ceza verelim teklifinde bulundular diyor.
İşte bu çok çarpıcı.
Çok. Bunu reddettiğim için de başıma gelmeyen kalmadı diyor. Yani bu eğer doğruysa yargı sürecinin kendisine dair çok ciddi bir soru işareti değil mi?
Kesinlikle öyle. Yani sadece Parti Göç'ün durumu değil bu. Yargının bağımsızlığı, siyasi etki altında kalıp kalmadığı. Bu soruları gündeme getiriyor. Zaten kendisi de davasını Balyoz, Ergenekon gibi davalarla aynı kefeye koyuyor. Hani hepsinin arkasında siyaset var demeye getiriyor. Tabii bu iddianın kanıtı yok elimizde ama o dönemki kuşkuları derinleştirebilecek bir ifade bu.
Ve zekayı aksakallı, ona yönelik ifadeleri de inanılmaz sert.
Evet, orada kişisel bir boyutta var gibi duruyor.
Hatta kendisi için vur emri verdiğini iddia ediyor. Aksakallı'nın terfisinin arkasında da firari Ali Kalyoncu var diyor.
Bu iddialar hani kişisel husumetin ötesinde TSK içindeki o çekişmeleri, belki de atamalardaki liyakat tartışmalarını da gündeme getiriyor. OYAK gibi önemli bir kurumun adı geçince işin boyutu değişiyor tabii.
Bir de şey var, adeta bir itiraf gibi Balyoz sürecinde bilirkişi yapılmış Dursun Çiçek'in o meşhur irticayla mücadele eylem planı belgesi için.
Evet, o belge.
Diyor ki belgenin TSK'da üretildiğinden emindim ama silah arkadaşımı satmamak için TSK'da üretilmemiştir diye rapor yazdım diyor. Şimdi de bana FETÖ'cü diyorlar diye isyan ediyor. Bu nasıl bir çelişki? Savunmasını nasıl etkiler bu?
İşte bu nokta çok düşündürücü. Yani bir yandan FETÖ'cü değilim derken, diğer yandan başka bir davada kendi ifadesiyle gerçeği gizlediğini söylüyor. Hem o dönemki kurum içi ilişkileri o sadakat anlayışını gösteriyor, hem de Parti Göç'ün kendi güvenilirliği hakkında soru işaretleri yaratıyor. Yani bu itiraf savunmasını güçlendiriyor mu, zayıflatıyor mu? Yoruma çok açık.
Çok doğru. Son olarak da şu meşhur darbe bildirisi meselesi var. Adı orada geçiyor ya hani.
Evet, en kritik noktalardan biri.
Diyor ki ıslak imza nerede? Yok. TSK'da o zaman e-imza da kullanılmıyor. Benim bilgisayarıma nasıl girildi? Kim girdi? Kamera kayıtları nerede? Loglar nerede? Hiçbir şey yok diyor.
Delil yetersizliği veya manipülasyon iddiası yani.
Hatta daha da ileri gidiyor. Biri benim adıma, diğeri Hulusi Akar adına hazırlanmış iki farklı bildiri taslağı vardı diyor.
İşte bu teknik detaylara odaklanarak, yani somut kanıtlara vurgu yaparak, davanın o temelindeki dijital deliller konusunda şüphe uyandırmaya çalışıyor. Savunmanın temel direklerinden biri bu.
Evet, gördüğünüz gibi Mehmet Parti Göç'ün savunması sadece bir inkar değil, karşı suçlamalar, imalar, sistem eleştirileri bayağı katmanlı. Kendini bir kurban gibi gösterirken 15 Temmuz'a ve öncesine dair çok farklı bir resim çiziyor aslında.
Kesinlikle. Yani bu derinlemesine dalışta da gördük ki tek bir kişinin, bir sanığın savunması bile olayların ne kadar farklı açılardan okunabileceğini gösteriyor. İşte Şirin Ünal bağlantısından tutun, savcılık teklifi iddiasına, aksakallı eleştirilerinden o bilir kişilik itirafına, bildiri muammasına kadar.
Hepsi resmi anlatıya bir meydan okuma gibi.
Aynen öyle. Ciddi meydan okumalar içeriyor ama tekrar tekrar vurgulayalım. Bunlar iddia. Kanıtlanmış gerçekler değil. Bir sanığın mahkemede söyledikleri, bizim amacımız da buydu zaten, bu iddiaları size aktarmak, ne anlama gelebileceğini tartışmaktı.
Tam da öyle ve size bırakacağımız düşünce de belki şu, bu kadar çok katmanın olduğu, siyasetin, askeri ilişkilerin, kişisel husumetlerin iç içe geçtiği bir olayda, herkesin kendi perspektifini sunduğu bir ortamda o mutlak gerçeğe ulaşmak ne kadar mümkün olabilir ki?
Belki de bu savunma, gerçeğin kendisinin ne kadar karmaşık, ne kadar kaygan ve ulaşılması zor olabileceğinin bir göstergesi sadece.
Kesinlikle. Bir sonraki derinlemesine dalışımızda görüşmek üzere diyelim o zaman. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.